Ayrım 2.
Yüzyılımızın en büyük dehası sayılan Albert Einstein da yine Allah'a inanan bir bilim adamıdır ve şu sözlerin sahibidir. Derin bir imana sahip olmayan gerçek bir bilim adamı düşünemiyorum. Bu durum şöyle de ifade edilebilir. Dinsiz bir bilime inanmak imkansızdır. Modern fiziğin kurucularından ünlü Alman fizikçisi Max Planck ise şöyle demiştir. Hangi alanda olursa olsun bilimle ciddi şekilde ilgilenen herkes bilim mabedinin kapısındaki şu yazıyı okuyacaktır. İman et. İman bilim adamının vazgeçemeyeceği bir özelliktir. Evrim teorisi ise antik materyalist felsefelerin yeniden uyandırılmasıyla gündeme gelen ve 19. yüzyılda yaygınlaşan materyalist felsefenin ürünüdür. Materyalizm başta da belirttiğimiz gibi doğayı yalnızca maddi etkenlerle açıklamaya çalışır. Yaratılışı en baştan reddettiği için de canlı ve cansız her varlığın hiçbir yaratılış olmadan rastlantılarla ortaya çıktığını ve düzen kazandığını öne sürer. Oysa insan aklı bir düzen gördüğünde mutlaka bir düzenleyici iradenin varlığını kavrayacak şekilde işlemektedir. İnsan aklının bu en temel özelliğine aykırı olan materyalist felsefe, 19. yüzyılın ortasında evrim teorisini üretmiştir. Darwin'in hayal gücü. Bugünkü savunulduğu şekliyle evrim teorisini ortaya atan kişi, amatör bir İngiliz doğa bilimci olan Charles Robert Darwin'dir. Darwin hiçbir zaman gerçek bir biyoloji eğitimi almamıştı. Doğa ve canlılar konusunda sadece amatör bir ilgiye sahipti. Bu ilgisinin bir sonucu olarak 1832 yılında İngiltere'den yola çıkan ve 5 yıl boyunca dünyanın farklı bölgelerini gezen H.M.S.Beagle adlı resmi keşif gemisinde gönüllü olarak yer aldı. Genç Darwin bu gezi sırasında gördüğü farklı canlı türlerinden, özellikle de Galapagos adalarında gördüğü farklı ispinoz türlerinden çok etkilenmişti. Bu kuşların gagalarındaki farkların çevreye uyum sağlamalarından kaynaklandığını düşündü. Bu düşünceden hareketle canlılardaki bütün çeşitliliğin kökeninde çevreye uyum kavramının olduğunu varsaydı. Darwin'in bu düşüncesine göre canlı türleri Allah tarafından ayrı ayrı yaratılmamışlar. Ortak bir atadan gelmelerine karşın doğa şartları sonucu birbirlerinden farklılaşmışlardı. Darwin'in bu varsayımı hiçbir bilimsel bulgu ya da deneye dayanmıyordu. Ancak Darwin, dönemin ünlü materyalist biyologlarından aldığı destek ve teşviklerle bu varsayımlarını zamanla iddialı bir teori haline getirdi. Bu teoriye göre canlılar tek bir ilkel atadan geliyorlardı ama çok uzun bir süreç içinde küçük küçük değişimlere uğramışlardı ve böylece farklılaşmışlardı. Ortama en iyi şekilde uyum sağlayanlar özelliklerini gelecek nesillere aktarıyor, böylece bu yararlı değişimler zamanla birikerek bireyi atalarından tamamen farklı bir canlıya dönüştürüyordu. Bu yararlı değişimlerin kökeninin ne olduğu ise meçhuldü. Darwin'e göre insan da bu mekanizmanın en gelişmiş ürünüydü. Darwin hayal gücünde canlandırdığı bu mekanizmaya doğal seleksiyonla evrim adını verdi. Artık türlerin kökenini bulduğunu düşünüyordu. Bir türün kökeni başka bir türdü. Bu fikirlerini 1859 yılında Türlerin Kökeni adlı kitabında açıkladı. Ancak Darwin teorisinin pek çok açmazla karşı karşıya olduğunun farkındaydı. Bunları kitabının Teorinin Zorlukları adlı bölümünde itiraf ediyordu. Bu zorlukların başında fosil kayıtları, canlılardaki tesadüfle açıklanması mümkün olmayan kompleks organlar, örneğin göz, canlıların içgüdüleri gibi konular geliyordu. Darwin bu zorlukların ileride yapılacak yeni keşiflerle çözüleceğini ummuş, bazılarına da çok yersiz açıklamalar getirmişti. Amerikalı fizikçi Lipson, Darwin'in bu zorlukları hakkında şu yorumu yapar. Türlerin kökenini ilk okuduğumda Darwin'in genelde sunulan tablonun aksine kendisinden pek de emin olmadığını fark etmiştim. Teorinin Zorlukları başlıklı bölüm, örneğin çok belirgin bir güvensizlik yansıtmaktadır. Bir fizikçi olarak, gözün nasıl ortaya çıkmış olabileceği yönündeki yorumları karşısında şaşkınlığa döndüm. Darwin'in en büyük zorluğu ise teorisinin sorunlarına çözüm getirmesini umduğu bilimin gerçekte bu sorunları dev boyutlara taşıması olacaktı. Darwin teorisini geliştirirken kendisinden önceki pek çok evrimci biyologdan, özellikle de Fransız biyolog Lamarck'tan etkilenmişti. Lamarck'a göre canlılar yaşamları sırasında kazandıkları özellikleri sonraki nesle aktarıyorlar, böylece evrimleşiyorlardı. Örneğin zürafalar, ceylan benzeri hayvanlardan türemişlerdi. Yüksek ağaçların yapraklarını yemek için çabalarken nesilden nesile boyunları uzamıştı. Darwin de canlıları evrimleştiren etken olarak Lamarck'ın kazanılmış özelliklerin aktarılması tezine başvurdu. Oysa gerek Lamarck gerekse Darwin yanılıyorlardı. Çünkü o dönemde canlılık çok ilkel bir teknolojiyle çok yetersiz bir düzeyde incelenebiliyordu. Genetik ve biyokimya gibi bilim dallarının henüz adları bile yoktu. Teorileri sadece hayal gücüne dayanıyordu. Darwin'in kitabının yol açtığı yankılar sürerken Avusturyalı botanikçi Gregor Mendel 1865 yılında kalıtım kanunlarını keşfetti. Mendel'in yüzyılın sonuna kadar pek duyulmayan keşifleri 1900'lü yılların başında genetik biliminin ortaya çıkmasıyla önem kazandı. Yine aynı yıllarda genler ve kromozomların yapısı keşfedildi. 1950'li yıllarda genetik bilgiyi saklayan DNA molekülünün keşfi ise teoriyi büyük bir krize soktu. Çünkü hem canlılığın Darwin'in sandığından çok daha kompleks olduğu, hem de Darwin'in öne sürdüğü evrim mekanizmalarının geçersizliği ortaya çıkmıştı. Darwin zamanındaki ilkel bilim ve teknoloji. Darwin'in varsayımlarını öne sürdüğü dönemde genetik, biyokimya, biyomatematik gibi bilim dallarının henüz hiçbiri ortada yoktu. Sözünü ettiğimiz bilimler eğer Darwin'in bu tezinden daha önce keşfedilmiş olsaydı, Darwin teorisinin tamamen bilim dışı olduğunu görecek ve böyle anlamsız bir iddiaya kalkışmayacaktı. Zira türleri belirleyen bilgiler genlerde mevcuttu ve doğal şartların genlerde değişiklikler meydana getirerek yeni türler türetmesi mümkün değildi. Yine o dönemde bilim dünyası, hücrenin yapısı ve fonksiyonları hakkında son derece ilkel bir anlayışa sahipti. Eğer Darwin elektron mikroskobuna sahip olsaydı, hücredeki ve hücrenin organellerindeki akıl almaz karmaşıklığa bizzat şahit olacaktı. Bu denli kompleks bir sistemin küçük rastlantısal değişimlerle meydana gelemeyeceğini kendi gözleriyle görecekti. Eğer biyomatematikten haberi olsaydı, değil hücrenin, tek bir protein molekülünün bile rastlantılarla oluşamayacağını anlayacaktı. Hücrenin yapısının incelenmesi ancak elektron mikroskobunun bulunmasıyla mümkün olabildi. Darwin zamanında ise mikroskoplarla hücrenin ancak dış yüzeyine ulaşılabilmişti. Bütün bu gelişmelerin Darwin'in teorisini tarihin tozlu raflarına kaldırması gerekirdi. Ancak belli çevreler ısrarla teoriyi yenilemeye ve her ne şekilde olursa olsun bilimsel platforma oturtmaya çalıştılar. Bütün bu çabalar teorinin ardında bilimsel kaygılardan ziyade ideolojik bir takım hedeflerin olduğunu göstermesi açısından oldukça anlamlıydı. Ne o Darwinizmin umutsuz çabaları? Darwin'in teorisi 20. yüzyılın ilk çeyreğinde keşfedilen genetik kanunları karşısında tam anlamıyla bir açmaza girmişti. Bunun üzerine Darwin'e sadakat göstermekte kararlı olan bir grup bilim adamı, 1941 yılında Amerikan Jeoloji Derneği'nin düzenlediği bir toplantıda bir araya geldiler. G. Ledyard Stebbins ve Theodosius Dobzhansky gibi genetikçilerin, Ernst Mayr ve Julian Huxley gibi zoologların, George Gaylord Simpson ve Glenn L. Jepsen gibi paleontologların uzun tartışmalar sonucunda vardıkları sonuç, Darwinizme yeni bir yama yapmak oldu. Bu kişiler Darwin'in açıklayamadığı ve Lamarck'a dayanarak halletmeye çalıştığı, canlıları geliştiren yararlı değişikliklerin kaynağı nedir sorusuna rastgele mutasyonlar cevabını verdiler. Darwin'in doğal seleksiyon tezine mutasyon kavramının eklenmesiyle ortaya çıkan bu yeni teoriye de modern sentetik evrim teorisi adını koydular. Kısa sürede bu yeni teori neo-Darwinizmi olarak bilindi ve teoriyi ortaya atanlar da neo-Darwinistler olarak anılmaya başlandı. Bundan sonraki 10 yıllar neo-Darwinizmi ispatlamak için yapılan umutsuz girişimlere sahne oldu. Mutasyonların, yani bir canlının genlerinde dış etkenler sonucunda meydana gelen kopma, yer değiştirme ve bozulmaların her zaman için hasara yol açtığı biliniyordu. Ancak yine de neo-Darwinistler binlerce deney yaparak faydalı mutasyon örneği oluşturmaya çalıştılar. Tüm bu çabalar hep fiyasko ile sonuçlandı. Neo-Darwinistler öte yandan da ilk canlı organizmaların teorinin iddia ettiği gibi ilkel dünya koşullarında tesadüfen ortaya çıkmış olabileceğini ispatlamaya çalıştılar. Ancak aynı fiyasko bu alanda da yaşandı. Canlılığın tesadüfen ortaya çıkışını ispatlamayı hedefleyen deneylerin hepsi başarısız oldu. Olasılık hesapları, canlılığın yapı taşı olan proteinlerden tek bir tanesinin bile tesadüflerle oluşamayacağını ortaya koydu. En küçük canlı birimi olan hücre ise, evrimcilerin iddia ettiği gibi, ilkel ve kontrolsüz dünya koşullarında rastlantılar sonucu oluşmak şöyle dursun, 20. yüzyılın en ileri teknolojilerine sahip, laboratuvarlarında bile sentezlenemedi. Neo-Darwinist teori, bir yandan da fosil kayıtları tarafından hezimete uğratıldı. Yıllar süren arkeolojik çalışmalarda bulunan fosiller arasında, Neo-Darwinist teorinin öne sürdüğü gibi, canlıların ilkel türlerden gelişmiş türlere kademe kademe evrimleştiğini göstermesi gereken ara geçiş formlarına dünyanın hiçbir yerinde rastlanamadı. Yürütülen karşılaştırmalı anatomi çalışmaları ise birbirlerinden evrimleştikleri varsayılan canlıların çok farklı anatomik özelliklere sahip olduklarını ve asla birbirlerinin atası ya da devamı olamayacaklarını gösterdi. Ama neo-Darwinizm bilimsel bir teori değil, ideolojik bir dogma, hatta bir tür dindi. Öyle ki neo-Darwinist teorinin önde gelen kurucularından biri olan Julian Huxley, 1958'de yayınladığı Vahiysiz Din adlı kitabında bunu açıkça ifade etmişti. Huxley, evrimin neden bir din olduğunu ise bir başka yazısında şöyle açıklıyordu. Bir din temelinde dünyanın geneline yönelik ve hepsini kapsayan bir bakış açısıdır. Dolayısıyla evrim, bir zamanlar Tanrı'nın üstlendiği fonksiyonu yerine getirebilir. Yani insanoğlunun inanç ve umutlarını koordine eden güçlü bir prensip olabilir. İşte bu nedenle evrim teorisinin savunucuları bütün aleyhte delillere rağmen teoriyi savunmaya hala devam etmektedirler. Onlara göre evrim, kendisinden asla vazgeçilemeyecek bir inançtır. Aralarındaki tek fikir ayrılıkları, evrimin nasıl gerçekleştiği yönündeki farklı modellerdir. Bu farklı modellerin en önemli örneği ise sıçramalı evrim olarak bilinen fantastik senaryodur. Sıçramalı evrim. Neo-Darwinist model bugün dünyada hala evrim teorisi dendiğinde ilk anlaşılan teoridir. Ancak son birkaç on yıl içinde farklı bir model doğmuştur. Kesintiye uğratılmış denge ya da bir diğer adıyla sıçramalı evrim modeli. Bu model 1970'lerin başında Niles Eldridge ve Stephen Gay Gould adlı iki Amerikalı paleontolog tarafından yüksek sesle savunulmaya başlandı. Bu iki evrimci bilim adamı, Neo-Darwinist teorinin iddialarının fosil kayıtları tarafından kesin biçimde yalanlandığının farkındaydılar. Fosiller canlıların yeryüzünde kademeli evrimle ortaya çıkmadıklarını, aniden ve eksiksiz biçimde belirdiklerini ispatlıyorlardı. Neo-Darwinistler aranan fosillerin bir gün bulunacağı ümidiyle yaşıyorlardı. Ki hala o ümitle yaşarlar ama Eldridge ve Gould bu ümidin yersiz olduğunun farkındaydılar. Bu durum karşısında evrim dogmasından vazgeçemeyecekleri için yeni bir model ortaya attılar. Sıçramalı evrim. Yani evrimin kademeli küçük değişikliklerle değil, ani ve büyük değişikliklerle oluştuğu iddiası. Bu model aslında bir fantaziler modeliydi. Örneğin Eldridge ve Gould'a öncülük eden Avrupalı paleontolog O.H. Schindewolf sıçramalı evrime bir örnek verirken, tarihteki ilk kuşun bir gross mutasyonla, yani genetik yapıda tesadüfen meydana gelen dev bir değişiklikle bir sürüngen yumurtasından çıktığını iddia etmişti. Aynı teoriye göre, bazı kara hayvanları geçirdikleri ani ve kapsamlı bir değişiklikle birdenbire dev balinalara dönüşmüş olabilirlerdi. Bilinen tüm genetik, biyofizik ve biyokimya kurallarına aykırı olan bu iddialar, ancak kurbağaların prenslere dönüştüğünü anlatan çocuk masalları kadar bilimseldi. Ama neo-Darwinist iddianın içine girdiği kriz karşısında sıkıntıya düşen bazı evrimci paleontologlar, bundan kaçmak için Neo-Darwinizm'den daha da saçma olan bu teoriye sarıldılar. Bu modelin tek hedefi, başta belirttiğimiz gibi, neo-Darwinist modelin açıklayamadığı fosil boşluklarını açıklamaktadır. Ancak şu kesin bir gerçektir ki, fosil boşluklarını kuşların sürüngen yumurtalarından aniden çıktıklarını öne sürerek ya da benzeri iddialarla açıklamaya kalkmak tam anlamıyla akıl dışıdır. Çünkü bir türün bir başka türe evrimleşmesi için genetik bilgisinde çok büyük oranda ve faydalı bir değişiklik gerekir. Oysa hiçbir mutasyon genetik bilgiyi geliştirmez, ona yeni bir bilgi eklemez. Mutasyonlar sadece genetik bilginin eksilmesine ve bozulmasına yol açarlar. Sıçramalı evrim savunucularının hayal ettikleri dev mutasyonlar ise genetik bilgide dev azalma ve bozukluklar oluştururlar. Kaldı ki sıçramalı evrim modeli de neo-Darwinist modeli ilk aşamada çökerten soru, yani ilk canlılığın nasıl oluştuğu sorusu karşısında yine ilk aşamada çöker. Tek bir protein bile tesadüfen oluşamadıktan sonra bu proteinlerden trilyonlarcası tarafından oluşturulacak organizmaların sıçramalı mı yoksa kademeli bir evrim mi geçirdikleri sorusunun bir anlamı yoktur. Bugün evrim dünyasında halen geçerliğini koruyan ve evrim dendiğinde akla gelen model neo-Darwinizm'dir. İlerleyen bölümlerde önce neo-Darwinist modelin iki hayali mekanizmasını inceleyecek, sonra da fosil kayıtlarına bakacağız. Daha sonra ise hem neo-Darwinist modeli hem de sıçramalı evrim gibi diğer modelleri geçersiz kılan bir konuyu, ilk canlılığın nasıl oluştuğu sorusunu ele alacağız. Bugün başta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde on binlerce bilim adamı evrim teorisini reddediyor. Teorinin geçersizliğini ortaya koyan çok sayıda bilimsel kitap yayınlanıyor. Baştan belirtmekte yarar olabilir. Her aşamada karşılaşacağımız gerçek evrim senaryosunun gerçeklerle hiçbir ilgisi olmayan bir masal ve büyük bir aldatmaca olduğudur. 140 yıldır dünyayı aldatmak için kullanılan bu senaryonun savunulması ise özellikle son bilimsel bulgular karşısında imkansızdır. Darwin'in ırkçılık ve Türk düşmanlığı. Charles Darwin'in önemli fakat az bilinen bir özelliği, Avrupalı beyaz ırkları diğer insan ırklarına göre çok daha ileri sayan bir ırkçı olmasıdır. Darwin insanların maymun benzeri canlılardan evrimleştiğini öne sürerken, bazı ırkların çok daha fazla geliştiğini, bazılarının ise hala maymunsu özellikler taşıdığını iddia etmiştir. Türlerin kökeninden sonra yayınladığı İnsanın Türeyişi adlı kitabında insan ırkları arası eşitsizliğin apaçıklığı gibi yorumlar yapmıştır. Darwin söz konusu kitabında zenciler ve Avustralya yerlileri gibi ırkları gorillerle aynı statüye sokmuş, sonra da bunların medeni ırklar tarafından zamanla yok edilebilecekleri kehanetinde bulunarak şöyle demiştir. Belki de yüzyıllar kadar sürmeyecek yakın bir gelecekte medeni insan ırkları, vahşi ırkları tamamen yeryüzünden silecekler ve onların yerine geçecekler. Öte yandan insansı maymunlar da kuşkusuz elimine edilecekler. Böylece insan ile en yakın akrabaları arasındaki boşluk daha da genişleyecek. Bu sayede ortada şu anki Avrupalı ırklardan bile daha medeni olan ırklar ve şu anki zencilerden, Avustralya yerlilerinden ve gorillerden bile daha geride olan babun türü maymunlar kalacaktır. Darwin'in bu saçma fikirleri yalnızca teoride kalmamıştır. Darwinizm ortaya atıldığı tarihten itibaren ırkçılığın en önemli sözde bilimsel dayanağı olmuştur. Canlıların bir yaşam mücadelesi içinde evrimleştiklerini varsayan Darwinizm, toplumlara uygulanmış ve ortaya sosyal Darwinizm olarak bilinen akım çıkmıştır. Sosyal Darwinizm, insan ırklarının evrimin çeşitli basamaklarında yer aldıklarını, Avrupalı ırkların en ileri ırklar olduğunu savunmuş, diğer pek çok ırkın ise hala maymunsu özellikler taşıdığını iddia etmiştir. Darwin kendince aşağı ırklar olarak gördüğü milletlerin arasında Yüce Türk milletini de saymıştır. Evrim teorisinin kurucusu W. Graham'e yazdığı 3 Temmuz 1881 tarihli mektubunda bu ırkçı düşüncesini şöyle ifade etmişti. Doğal seleksiyona dayalı kavganın medeniyetin ilerleyişine sizin zannettiğinizden daha fazla yarar sağladığını ve sağlamakta olduğunu gösterebilirim. Düşünün ki birkaç yüzyıl önce Avrupalı Türkler tarafından istila edildiğinde Avrupa milletleri ne kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya gelmişlerdi. Şimdi ise bu çok saçma bir düşüncedir. Avrupalı ırklar olarak bilinen medeni ırklar, yaşam mücadelesinde Türk barbarlığına karşı galip gelmişlerdir. Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda, bu tür aşağı ırkların çoğunun medenileşmiş yüksek ırklar tarafından elimine edileceğini, yok edileceğini görüyorum. Görüldüğü gibi Charles Darwin, Büyük Önder Atatürk'ün, Türk milletinin karakteri yüksektir, Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir ve Türklük benim en derin güven kaynağım, en engin övünç dayanağım oldu gibi sözleriyle övdüğü Necip Türk milleti için barbar ve aşağı ırk ifadelerini kullanmaktadır. Oysa şüphesiz insanlar arasında bir ırk farklılığı ve ayrımı olamaz. Bir millet ancak kültür ve ahlakıyla yükselebilir ve üstünlük elde edebilir. Büyük Türk milleti ise çok köklü bir kültüre ve üstün bir ahlaka sahip olan, bu özellikleriyle tarihe yön vermiş şerefli bir millettir. Tarihteki 8 büyük dünya devletinden 3'ünün sahibi olan Türk milletinin kurduğu medeniyetler, Türk'ün yüksek kültür, akıl, ahlak ve inancıyla meydana getirdiği eserlerdir. Darwin ise Türk barbarlığı aşağı ırk gibi saldırgan ifadelerle gelecekte o dönemdeki Avrupalı emperyalist devletlerin Türk düşmanlığını ortaya koymuştur. Türklerin hakimiyet ve gücünü elimine etmeye, yok etmeye çabalayan bu güçler aradıkları fikri temeli Darwinizm'de bulmuşlardır. Bu güçler Türk'ün Kurtuluş Savaşı'nda bu çirkin düşüncelerini uygulamaya çalışmışlar, ancak Türk milletinin azmi, aklı, cesareti ve kararlılığı sayesinde büyük bir hüsrana uğramışlardır. Bir ırkçı ve Türk düşmanı olan Darwin'in bilim karşısında geçersiz olan teorilerini, bugün Türkiye'de savunanlar ise belki de farkında olmadan aynı siyasi hedeflere hizmet etmektedirler. Evrimin hayali mekanizmaları. Bugün evrim teorisi olarak tanımladığımız neo-Darwinist model, canlıların iki temel mekanizma sayesinde evrimleştiklerini öne sürer. Doğal seleksiyon ve mutasyon. Teorinin temel iddiası şöyledir. Doğal seleksiyon ve mutasyon birbirlerini tamamlayan iki mekanizmadır. Evrimsel değişikliklerin kaynağı, canlıların genetik yapısında meydana gelen rastgele mutasyonlardır. Mutasyonların sebep olduğu özellikler, doğal seleksiyon mekanizması aracılığıyla seçilir, böylece canlılar evrimleşirler. Çok makul bir teori gibi anlatılan bu hikayeyi biraz incelediğimizde, aslında ortada hiçbir evrim mekanizmasının olmadığını görürüz. Çünkü ne doğal seleksiyon ne de mutasyonlar, türlerin evrimleştikleri ve birbirlerine dönüştükleri iddiasına en ufak bir katkıda bulunmamaktadırlar.